Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyoruz. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Efendim, bugünkü Kendi Gök Kubbemiz programında misafir edeceğimiz güzide isim Ramazan-ı Şerif ve Ramazan medeniyetimiz. Bugün Ramazan-ı Şerif'ten, Ramazan medeniyetimizden, Osmanlı'nın getirdiği Ramazan medeniyetinden ve oruçtan bahsedeceğiz. Atik Valide'den İnen Sokak'ta isimli şiirinde Yahya Kemal Beyatlı, 1930'lu yılların iftar heyecanını, Ramazan-ı Şerif iklimini şu sözlerle ifade ediyor. İftardan önce gittim Atik Valide semtine. Kaç defa geçtiğim bu sokaklar, bugün yine sessizdiler. Fakat Ramazan maneviyeti, bir tatlı intizara çevirmiş sükuneti. Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler, sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer. Bakkalda bekleşen fıkara kızcağızları, az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı. Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün. Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün. Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri, bir nurlu neşe kapladı kerpiçten evleri. Ya Rab, nasıl ferahlı bu alem, nasıl temiz. Tenha sokakta kaldım, oruçsuz ve neşesiz. Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı, hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı. Bir tek düşünce oldu teselli bu derdime. Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime. Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür. Madem ki böyle duygularım kaldı, çok şükür. Efendim, merhum Sezai Karakoç Üstadsa, oruçtan ve Ramazan-ı Şerif'ten bahisle Saman Yolunda Ziyafet isimli kitabında şu cümlelerle orucu ifade etmiştir. Siz sanmayın ki oruçta yalnız siz susar, siz acıkırsınız. Oruç da susar, oruç da acıkır. Çünkü oruç da canlıdır sizin gibi. Hatta sizden daha fazla. Çünkü onda ölümün eriteceği et ve kemik de yok. İnsan sağken bile ölüme karışıktır. Biz hayatla ölümün karıştığı bir terkibiz. Sağken hayat ölüme baskındır ve ölümü kullanır. Sonra yaşlandıkça ölüm güçleri yavaş yavaş artar ve ölüm yüzdesi hayat yüzdesinin üstüne çıkar bir gün. İşte o gün ölmüşüzdür. Ölüm hayatı kullanmaya başlamıştır. Toplum yaşayışında da böyle. Ecel olarak gelen ölüm, bu hayat ölüm çatışmasını kesin bir sonuca bağlar. Ama oruç %100 diri, saf olarak diridir, net diridir. İnsan gibi bürüt değildir. Ramazan manevi ikliminin yanında Türk toplumu içerisinde muazzam bir kültür birikimine sahiptir. Özellikle Osmanlı döneminde başta İstanbul'da olmak üzere bir Ramazan medeniyeti inşa edilmişti. 11 ayın sultanı olarak kabul edilen bu ayın hazırlıkları haftalar öncesinden başlardı ve oruçla geçen her gün büyük bir coşkuyla idrak edilirdi. Ramazan'da öncelikle asayiş temin edilirdi. Osmanlı'da Ramazan ayı sosyal ilişkilerin en yoğun olduğu zaman dilimiydi. Akraba ve eş dost ziyaretleri artar, komşuluk ilişkileri güçlendirilirdi. İnsanlar sofralarını, dini, ırkı ve meşrebi ne olursa olsun tüm fukaralara açardı. Bunun yanında birbirinden güzel Ramazan eğlenceleri tertiplenerek her bir gün karnaval havasında geçerdi. Toplumsal hareketliliğin bu denli yoğun olduğu bir zaman diliminde toplumun ahlaki vaziyetinde ve asayişte insicama büyük bir ehemmiyet verilirdi. Ramazan günlerinde meydana gelebilecek her türlü vukuatın önüne geçmek adına hükümet nezdinde tembihnameler çıkartılırdı. Hilal görünür ve Ramazan coşkusu başlardı. Ramazan hilalinin görülmesiyle İstanbul'da hayat başka bir hüviyete bürünürdü. Kilerler haftalar öncesinden doldurulur, Ramazan'a özel alışverişler ve eğlence hazırlıkları yapılırdı. Devlet memurları nöbet usulüne geçer, yoğun olarak çalışmak zorunda olan devlet daireleri ise kapılarını iftar sonraları açardı. Bu ayda bizzat hükümet tembihnamelerle yerlere çöp atılmasını ve tükürülmesini yasaklarken herkesin evlerinin önünü temiz tutmasını isterdi. Yabancı seyyahlar bir anda düğmeye basılmışçasına Osmanlı ahalisinde meydana gelen değişimleri büyük bir hayretle karşılardı. Osmanlı'da Ramazan ayının en önemli davranışı misafirperverlik ve yardımlaşmaydı. Misafirsiz iftar sofraları öksüz ve bereketsiz kabul edilirdi. Bu yüzden başta padişah olmak üzere tüm İstanbul ahalisinde tatlı bir misafir ağırlama ve iftar telaşı söz konusuydu. Bu sofraların asıl sahipleri fakir kimseler olarak görülürdü. Yine bu ayda misafir ağırlamak kadar bir müşküle maddi yardımda bulunmak son derece önemli bir davranıştı. Bu sebeple birçok Müslüman işleyeceği bir hayır için özellikle Ramazan ayını iple çekerdi. Bu iyilik yarışının en güzel örneklerini genellikle devletin başı ve Müslümanların halifesi olan padişahlar gerçekleştirirdi. Bu yardımların en hayırlısı savaş sebebiyle yurtlarından olmuş Müslüman muhacirlere yapılan iyiliklerdi. Bizzat Sultan Abdülmecid, Çerkez muhacirler için Ramazan ayında yayınladığı bir fermanda şunları söyleyecekti. Şu sırada İstanbul'da bulunan Çerkez muhacirleri, çocuklarının elbiseleri eskimiş olmakla beraber birçoğu açık ve üryan gezmektedir. Ramazan münasebetiyle yüzlerinin gülmesi ve padişah hazretlerine hayır dualar etmeleri için bu Çerkez muhacirleriyle erkek ve kız çocuklarını giydirmek üzere süratli bir şekilde basmadan elbiseler tedarik edilip dağıtılsın. Yine bu dönemde ahalinin ekonomik zorluk yaşamaması ve Ramazan'ın huşu içinde geçirilmesi çok önemliydi. Bu sebeple devlette çalışan memurlara hem Ramazan için hem de bayram için toplamda iki maaş birden verilirdi. Devletin ekonomik olarak zorlandığı dönemlerde ise ödemesi geciken maaşlar toplu bir şekilde Ramazan'da ödenmeye dikkat edilirdi. Fransız seyyah Nerval, Müslüman ahalinin Ramazan ayındaki yardımlaşma gayretini ve fukaranın gözetilmesini şöyle tasvir edecekti. Ramazan'da herkes her eve girebiliyor ve orada verilen yemekleri yiyebiliyordu. Fakir ve zengin bütün Müslümanlar güçleri nispetinde bu dini görevi yerine getirmeye çalışıyordu. Üstelik evlerine gelen kimselerin Müslüman olup olmadıklarına da bakmıyorlardı. Yazılarından birinde Ramazan medeniyetinden söz eden merhum Profesör Doktor Süheyl Ünver, bu mübarek ayın özelliklerini ve güzelliklerini nev-i şahsına münhasır bir üslupla anlatıyor. Hocamızın verdiği bilgilerden, naklettiği anekdotlardan anlaşıldığına göre, Türk milleti her anlamıyla bir ibadet ayı olan Ramazan'ı büyük bir coşkuyla karşılıyor. İnsanlar oruçlarını aşkla, şevkle tutuyorlar. Günler öncesinden başladıkları Ramazan hazırlıklarına neredeyse bir kutsiyet, bir ulviyet izafe ediyorlar. 11 ayın sultanı arkasında hüzün tabloları bırakarak, sona ererken de Allah'a şükürler olsun önümüzdeki Ramazan'a 11 ay kaldı diye ayrı bir sevinç gösterisinde bulunuyorlar. Böylece gelecek yılın Ramazan'ına da bir an önce kavuşmanın hasretini çekiyorlar. Önümüzdeki Ramazan'ı da görmeden ölmeyelim diye içlerindeki o güzel temennileri dile getiriyorlar. Hatta 29 günlük Ramazanlarda eyvah bir günümüzü çaldılar diye hoş serzenişte bile bulunuyorlar. Şehri Ramazan'ı işte böyle büyük bir sevinçle karşılayan, oruç ayının maneviyatını ruhlarında hisseden, gözü yaşlı, gönlü yaslı insanlar, bir ay boyunca adeta melekleştiklerinden, bayramda bile yiyip içtikleri için neredeyse kendilerinden utanıyorlar. Bu konuda daha fazla hassasiyet sahibi olanlarsa, acaba bir dahaki Ramazan'a kavuşabilecek miyiz diye hüzün gözyaşları dökmekten kendilerini alamıyorlar. İşte Süheyl Ünver Hoca, Ramazan medeniyetinden muhteşem tablolar sunarken kendine mahsus bir üslup kullanıyor. Gönül iklimini şenlendiren oruç ayının hazırlıklarından, yıldızlara göz kırpan mahyalardan, camilere yeni bir renk ve ahenk katan teravihlerden, bütün bir toplumu sarıp sarmalayan iftar şenliklerinden uzun uzun bahsediyor. Daha sonra konuyu özetliyor ve Ramazan medeniyetinin mucidi Türklerdir diyor. Eski İstanbul Ramazanlarının canlı tablolarından birini de diş kirası adıyla verilen hediyeler teşkil ediyordu. O zamanlar hali vakti yerinde olan aileler, iftara davet ettikleri misafirlerine türlü türlü hediyeler takdim etmek suretiyle zarafet ve sehavet örnekleri sergiliyorlar, gönül kazanmanın en büyük kazanç olduğunu bu vesileyle bir kere daha fark ediyorlardı. Belirtmeye bile gerek yok ki, diş kirası adı altında verilen hediyelerin esasını para ve kıymetli eşya teşkil ediyordu. Özellikle rical ve vükela konakları Ramazan boyunca dolup boşalıyordu. İftara gelenlerin sayısı günden güne artıyordu. Anlı, şanlı ve omuzları nişanlı bazı Osmanlı paşaları, "Artık tahammül edilmiyor, konakta her akşam 40 sofra birden kuruluyor." diye sözde şikayette bulunuyorlardı. Halbuki böyle ihtişamlı iftar sofraları, kalabalık misafir grubu aslında onları son derece memnun ve mahzuz ediyordu. Bu manzaralar, doğrusunu söylemek gerekirse, paşaların kendi aralarında gizli gizli övünmelerine vesile teşkil ediyordu. Konak sahipleri misafirlerin çokluğunu, şatafatlı iftarları, daha sonra verilen diş kiralarının cinsini ve sayısını aslında bir itibar tazelenmesi olarak kabul ediyorlardı. Tabii ki bu sırada oburlara da iyi bir fırsat doğuyordu. Onlar da bu görkemli iftarları kendi yöntemleriyle değerlendirmeyi biliyorlardı. Tanıdıkları tanımadıkları konakların kapılarını aşındırıyorlar, bir ay boyunca en nefis yemekleri yiyerek, türlü türlü şerbetlerden içerek midelerine bir güzel ziyafet çekiyorlardı. Bir kere daha belirteyim ki, diş kirası bir Ramazan geleneği, bir Osmanlı zarafeti olarak kendini gösteriyor. İftar veren kimse, diyelim ki ev yahut konak sahibi, bu uygulamasıyla iftarımıza gelerek bizi şereflendirdiniz. Evimize, dairemize bereket getirdiniz. Yediklerinizle dişlerinizi ev sahibinin, konak sahibinin zevkine uygun olarak bir nevi kiraya verdiniz. Lütfen siz de şu hediyeyi kabul buyurunuz demek istiyor. Bu vesileyle belirtmek isterim ki, diş kirası denilen bu gelenek sadece Ramazan ayına münhasır kalmıyor. Mübarek ayın dışında da uygulamaya konuluyordu. İstanbul'a, adabına ve kültürüne yakından aşina olan Uğur Derman Bey'in verdiği bilgilerden anlaşıldığına göre, Fatih Sultan Mehmet'in ünlü sadrazamlarından biri olan ve İstanbul'da bir semte adını veren Mahmut Paşa, misafirlerine daima içinde nohut şeklinde altınlar da bulunan nohutlu pilav ikram ediyor. Sofraya otururken de servete nail olan bir kimsenin ağzında ibzal için, esirgemeden sarf etmek için altın bulunmalıdır, diyor. Pilav yerken kaşığına altın nohut isabet eden davetli de böylece diş kirasını almış oluyor. Bazı paşaların ve bir takım yüksek rütbeli devlet adamlarının verdikleri diş kiraları ise rütbeleri gibi yüksek oluyor. Mesela bunlardan biri olan Rıfat Paşa, ay sonunda kahyasının getirdiği hesabı şöyle bir gözden geçiriyor, harcanan miktarın 5000 altını bulduğunu görünce, "Çok şükür bu Ramazan'ı ucuz atlattık," deyip etrafındakilerin hayretini arttırıyor. Efendim, İslam milletlerinin hepsinde olduğu gibi, Ramazan'la birlikte sosyal hayatta görülen canlılık ve değişimler, Türk kültür, edebiyat ve sanatına daha kuvvetle yansımış. Ramazan medeniyeti adını rahatlıkla vereceğimiz bir değerler manzumesi ortaya çıkmıştır. 1970'li yıllarda bir özel sohbette Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ünver şöyle bir anekdot paylaşmıştır. 1950'lerin başında İslam sanatı içinde Arap sanatı gibi kendine mahsus özellikleriyle bir Türk sanatı olduğunu müsteşriklere kabul ettirme konusunda çeşitli münakaşa ve müzakereler yaparken onların şiddetli itirazlarıyla karşılaşarak tezlerini kabul ettirememişler. Bu sırada bir hakşinas müsteşrik hocaya demiş ki, "Üzülme Süheyl Bey, Türklerin ayrı bir sanatı ve medeniyeti olduğunu görmek için sadece mezar taşlarına ve yıldızları gökten indirerek onları minarelerin arasında yepyeni mana ve şekiller aksettirecek surette parlatan mahyalara bakmak bile yeter. Siz İslam medeniyetine önemli ve başlı başına o kadar yeni unsurlar kattınız ki bunların her biri için medeniyet kelimesi kullanılabilir. İslam milletlerinin hepsinde olduğu gibi Ramazan'la birlikte sosyal hayatta görülen canlılık ve değişimler Türk kültür, edebiyat ve sanatına daha kuvvetle yansımış. Ramazan medeniyeti adını rahatlıkla vereceğimiz bir değerler manzumesi ortaya çıkmıştır. Nitekim edebiyatımızda Ramazan, Ramazaniye ve Bayramiye, İftariye gibi şiir türlerinin yanında kaside ve gazellerden kıta, beyit ve müfretlere kadar değişik formlarda manzum mensur metinlerde Ramazan estetik ve folklorik yönleriyle yer bulmuştur. Dini tasavvufi Türk edebiyatına Ramazan'ın yansımaları ise daha çok didaktik örneklerle ve zühdü takva vesilesi olarak ortaya konmuştur. Batı tesiri altında gelişen yeni Türk edebiyatında da Ramazan'a dair şiir, fıkra, hatıra, deneme, mektup türlerinde zengin bir edebi birikim bulunmaktadır. Medeniyetimizin Ramazan'a mahsus uygulamalarının daha çok öne çıkan unsurlarını da şöylece hatırlayabiliriz. Öncelikle Ramazan karşılamaları içinde yer alan ve Recep, Şaban aylarında yoğunlaşan, kandillerle gittikçe rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan'a kavuşmaya can atan gönüllerin heyecanıyla öne çıkan hazırlıklar. Şairin işaret edip kaş ucuyla hilal, kılın emri hakka dedi imtisal beytinde zarifane ifade edilen Ramazan hilalinin görülmesi, yani rü'yeti hilal meselesi. Hilalin görüldüğünü tespit ve tescil için yapılanlardan sonrasını işaret eden bateten sabit olup gurre firaşında imam, hab için yatmış iken etti teravihe kıyam mısrağında ifadesini bulan tatlı telaşlar içinde gerçekleşenler. Ramazan'ın başladığını ilan için atılan toplar, yakılan mahyalar ve uçurulan kandiller halkı en çok heyecanlandıran hadiselerdir. Ramazan'ın en canlı mekanları camiler bu ayda gece gündüz dolup taşar. Ol mahı mübarek ki melaik kuş uçurmaz. Camilere saf saf dizilir sübha keşandır. Özel bir tertiple kılınan teravihler, verilen Ramazan vaazları, okunan mukabeleler ayrı ele alınacak kadar zengindir. Bil kadrini zira kim bu şehrin şeb-i kadri, bişek sebebi mağfireti alemi yandır. Beytinde dini özellikleri şiirleştiren Kadir Gecesi'nde sultanlardan şehir ahalisine kadar geniş bir katılımla düzenlenen Kadir Gecesi törenleri ve alaylarıyla hatim dua ve merasimleri daha çok Ramazan'ın dini boyutuyla ilgili akislerdir. Özellikle Selahattin camileri avlularında açılan Ramazan sergileri, bereketlenen çarşı ve pazarlar ve bollaşan çeşit çeşit nimetler, Ramazan'ın iktisadi hayata akseden yanlarıdır. Saray, ev ve konaklarda zengin fakir, davetli davetsiz herkese açık, iftar sahur, ziyafet ve sofraları, bu sofraları bereketlendiren nefis, leziz Ramazanlıklar, Ramazan yiyecek ve içecekleri adıyla anılacak kadar zengindir. Teravihin her 4 rekatı arasında okunmak üzere bestelenmiş Ramazan ilahileri, son yıllarda gittikçe öne çıkmaktadır. Ramazan ilahilerinden, karşılama geceleri adıyla anılan ilk 2 haftada okunmaya mahsus olanları, çoğu kere, ''Merhaba ya şehri Ramazan, hoş geldin ya şehri mağfiret vel gufran, ya şehri nuzuli sure'' gibi hitap cümleleriyle başlar veya nakarat halinde beyt aralarıyla sonlarında tekrarlanırdı. Uğurlama geceleri adıyla anılan son 2 haftada okunmaya mahsus olan ilahilerse, Ramazan'ın sona ermesinden sonra doğan hüzne işaret maksadıyla, ''Elveda ya şehri Ramazan, elveda ey mah-ı mübarek'' gibi mısra ve nakaratlara yer verilmiştir. Temcih ve tesbihler de Ramazan musikisinin önemli unsurlarıdır. Ramazan vaaz ve irşat hayatına farklı yaklaşımlar getirmiştir. Osmanlı Sarayı'nın bu konudaki geleneksel uygulaması, 18. yüzyılda başlayıp 20. yüzyıla kadar sürmüş olan huzur dersleridir. Bu faaliyetlere katılan isimler, kimlikleri ve verdikleri dersler, Ordinarius Profesör Doktor Ebu'l-Ula Mardin tarafından Huzur Dersleri 1 adıyla yayımlanmıştır. Halk arasında yaygın olan irşat uygulaması ise, kürsü şeyhlerinin ve vaizlerin Selahattin camilerde verdiği vaazlardır. Medreselerde okuyan talebe ise, dini hizmetler için Ramazanlarda ülke sathına yayılırdı. Yeni Türk Edebiyatı'nda Ramazan'la ilgili bir hayli şiir arasında Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci içinde bulunduğu yıllarda yazılmış olanlarında bir münacat havası hakimdir. Tevfik Fikret'in Ramazan, Mehmet Akif'in Ramazan, yine Mehmet Akif'in Bayram, Yahya Kemal Beyatlı'nın Atik Valide'den inen sokakta ve Süleymaniye'de Bayram Sabahı isimli şiirleri de Ramazan'la ilgili tanınmış manzumelerdir. Kıymetli dinleyenlerimiz, sözlerimizi duaların kabul olunacağı şu mübarek Ramazan günlerinde hepimizin canı gönülden katılacağımız niyazları içine alan Mehmet Akif'in Ramazan şiiriyle bitirelim. Ya Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine kaldır aradan vahdete hail neyse. Ya Rab, şu asırlarca süren tefrikadan artık ezilip düşmesin ümmet yese. Madame ki verdin bize bir ruh-i nevin, ya Rab, daha bir nef'ayete yiğit insin. Efendim, Ramazan-ı Şerif'i, Ramazan medeniyetimizi ve orucu misafir ettiğimiz kendi gök kubbemiz programının sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere ben İbrahim Selman Apa. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.